tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese iyi günler. Sıcak saatler. Almanya'da parlamento Ermeni soykırımını tanıyan tasarıyı kabul etti. Türkiye'den tepkiler var. Almanya Başbakanı Angela Merkel'den teskin edici olmaya çalışan açıklamalar var. Büyükelçiler, büyükelçi danışmalar için çekiliyor. Bakacağız. Afrika turundaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar var. Onlar nedir? Hepsine bakacağız. Avrupa Komisyonu bütün bunlar sığınmacı anlaşması nasıl etkiler diye herkes düşünüyor. Avrupa Komisyonu'nun sığınmacı anlaşmasının önemli bir ayağı olan geri kabul anlaşmasının tüm hükümleriyle yürürlükte olduğu açıklaması var. Detaylarına bakacağız. Suriye'den son gelişmelere bakacağız. IŞİD iki cephede, kıskaçta, Irak ve Suriye cephelerinde tabii Kürtlerin öncülüğünü çektiği YPG'nin ilerlemesi var. Türkiye'yi rahatsız eden bir ilerleme. Aynı şekilde İran-Suriye gerilimi, OPEC toplantısı, yeni petrol fiyatları etkileyecek yeni arz durumuna bakacağız. Somali'ye bakacağız, Erdoğan'ın ziyaretine bakacağız. Fransa, Doğu Ukrayna'dan haberlerimiz var. İkinci bölümünde Ermeni tasarısının Türkiye-Almanya ilişkilerine etkilerini tartışacağız. Uzun yıllar Almanya'da görev yapan, hala da yazılar yazan Dilek Zapçıoğlu ile birlikte olacağız. Önce dünyanın ahvaliyle başlayalım. Evet, Almanya parlamentosu bekleneni yaptı. Bugün Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan tasarıyı onayladı. Tasarı Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller tarafından desteklendi. Metinde soykırım ifadesi başlığında da geçiyor. Hristiyanlara yönelik ve Ermenilere yönelik yüzyıl başında yapılan ve Alman İmparatorluğu'nun da bütün bolluk bitenlerde payı olduğu ifade ediliyor. Almanya'da Angela Merkel'in oylamaya katılmaması programını bugünkü diğer programlarını gerekçe göstererek Türkiye yönetimini kısmen de olsa teskin eden bir gelişme. Frank-Walter Steinmeier Dışişleri Bakanı ile birlikte onlar katılmadılar. Merkel kamusal programı olduğunu söylemişti. Berlin'de bir dijital konularda bir konuşması vardı. Bir de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi vardı ki görüşmede de açıklama yaptı. Merkel diyor ki Türkiye-Almanya ilişkileri güçlüdür, kolay kolay bozulmaz. Farklılıklarımız olsa bile bunlar aramızdaki dostluğu, stratejik bağları ki büyük bağlar bunlar, bunları zedelemez. İlk açıklaması bu oldu Angela Merkel'in. Evet, Ermenistan'dan çağrılar yapılmıştı. Serj Sarkisyan dün aktarmıştık size, Türkiye'ye boyun eğilmemesi çağrısı yapılmıştı. Almanya Nisan ayında komedyen krizi çıktı ama hiçbir şey ilişkileri de etkileyemedi. Fakat bu sefer Türkiye'den tepkiler sert gözüküyor. Cumhurbaşkanı Afrika turunda ilk açıklamasını yaptı. Az önce başbakanla telefonda görüşmem oldu diyerek Merkel'le konuştuğunu aktardı. Bir defa büyükelçiyi çağırıyoruz dedi. Ama dedi ciddi manada ilişkileri etkileyecek bir karardır. Değerlendireceğiz, nasıl bir adım atacağız, bunları konuşacağız. Ondan sonra adımlarımızı atacağız açıklaması yaptı. Evet, Berlin Büyükelçisi Türkiye'nin Hüseyin Avni Karslıoğlu bugün öğle saatlerinde Berlin'den İstanbul'a gelecek. Ankara'da da aynı zamanda Almanya'nın Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da dışişlerine çağrılarak nota verilmesi beklenebilir bu gelişmelerden sonra. Dikkat çekici tarafı şu, Rusya ve Belçika'da da benzer kararlar alınmıştı ama o zaman geri çağrılmamıştı elçiler. Bu sefer daha fazla işler sıkı tutulacak gibi gözüküyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması var. Diyor ki bir saniye bile tereddüt etmeyiz atılacak adımlarda. Bu millet hiç kimseden emir almadı, kimseye boyun eğmedi. Biz Allah'ın önünde eğiliriz, milletimiz ne isterse onu yerine getiririz dedi. Bu arada bir mecliste de bir ortak bildiri çıkartılması planlanıyor. AKP, AK Parti, muhalefette CHP ve MHP'nin imza vereceği bildiriye HDP'nin katılmayacağı açıklaması var kısa süre önce. Mesajlar var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Numan Kurtulmuş'tan Twitter'dan tepkilerini dile getirdiler. Mevlüt Çavuşoğlu, kendi tarihlerindeki karanlık sayfaları kapatmanın yolu sorumsuz ve mesleksiz meclis kararlarıyla başka ülkelerin tarihini karalamak değildir diye yazdı Twitter'da. Numan Kurtulmuş ise çarpıtılmış ve mesnetsiz bir takım iddiaları soykırım olarak kabullenmesi tarihi hatadır dedi. Almanya parlamentosunun bu tasarıyı kabul etmesinin dostluk ilişkilerine yakışmadığını söyledi. Yok hükmündedir ifadelerini kullandı ve bilim adamları ve tarihçilerin neticeye kavuşturması gereken bir mesele, gereken cevabı elbette vereceğiz diye açıklama yaptı. Evet tabii, şimdi bu teze karşılık Ankara ne yapacak, ona bakmak gerekiyor. Tavır bu. Boş şeydir bizim için, hükümsüzdür diyor Ankara. Ama bir yandan da Almanya ile ilişkilerin zedelenmesini istemiyor. Türkiye'nin Almanya ile önemli ekonomik bağları var. Almanya parlamentosunun bir 2005 yılında da benzer bir kararı var. Buna da bakacağız. Programın ikinci bölümünde Dilek Zapçıoğlu ile nasıl yansır bütün bunlar ilişkilere, onu konuşacağız. Ama tabii ilk etapta herkesin aklına gelen sığınmacı anlaşması. Angela Merkel'in çok önem verdiği bir anlaşma biliyorsunuz. Ama Almanya'nın elinde olmayan sebeplerle terör tanımı, işte yolsuzluk gibi Avrupa Parlamentosu'nun ortaya koyduğu şartlar nedeniyle, Türkiye'nin bu şartların bir kısmını karşılamak istememesi sebebiyetiyle bu anlaşmanın akıbeti şu an için meçhul gözüküyor. Gerçi Türkiye'den yapılan açıklamalara baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde sığınmacı anlaşmasının farklı bağlamda ele alınacağını da çıkartabiliriz. Çünkü Ankara'daki kaynaklar göç ve mülteci sorunu başka bir kulvar diye fısıldıyorlar. Ve bu tasarının kabul edilmesi karşılığında Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasını çöpe atmasına fazla ihtimal verilmiyor. Bu arada şunu da belirtelim, bu ilk değil gelişmiş dünya ile Türkiye'nin yaşadığı sorunlar bağlamında. 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden ülke sayısı 24, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi kurumlar bunlara dahil, Amerika'da 42 eyalette yine yerel meclislerden, yerel parlamentolardan geçmiş vaziyette. Amerikan yönetiminin ise en son biliyoruz Ermenice büyük felaket anlamına gelen Medziyegen ifadesini kullandığını. Evet, size kısaca da bir bilgi vereyim. Soykırım tasarılarını kabul eden diğer ülkelerle ilgili: Uruguay 1965, Kıbrıs Rum kesimi 1982, Arjantin 93, Rusya 1995, Kanada 96, Yunanistan 96, Lübnan 97, Belçika 98, İsveç 2000, İtalya 2000, Vatikan 2000, Fransa 2001, İsviçre 2003, Slovakya 2004, Hollanda 2004, Almanya 2005, Venezuela 2005, Litvanya 2005, Polonya 2005 yine, Şili 2007, Bolivya 2014, Çekya 2015, Avusturya 2015 ve Suriye 2015. Evet, sığınmacı anlaşması dedik. Avrupa Komisyonu'ndan bir açıklama var. 1 Haziran itibariyle Türkiye ile AB arasında geri kabul anlaşmasının tüm hükümlerinin yürürlüğe girdiğini duyurdu Avrupa Komisyonu. Aslında Ekim'de 2014 yılında Ekim'de kabul edilmişti ama son aşamasının 2017'de yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Bu sığınmacı krizi nedeniyle öne çekilmişti bu. Ne anlama geliyor peki geri kabul anlaşması? Türkiye'ye üzerinden Avrupa Birliği'ne kaçak giriş yapanlar geri gönderilebilecekler. 1 Haziran, bugün 2 Haziran. anlaşmaya taraf olmayan Danimarka ve İrlanda dışında bütün Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye üzerinden topraklarına kaçak yollardan geldiğini tespit ettikleri sığınmacıları Türkiye'nin geri almasını isteyebilecekler. Evet, şimdi resmi tablo bu ama tabii bu gelişmeler nasıl etkileyecek ona da bakmak gerekiyor. Bir yandan da Avrupa medyasında bu işler yankılanıyor. Times gazetesi örneğin AB ile Türkiye arasındaki bu sığınmacı anlaşmasının her halükarda çöküşün eşiğinde olduğunu yazmış. Niçin? Çünkü yüzlerce göçmen yeniden kaçak göç için kullanılan hattı tercih etmeye başladılar diyor. Zaten son 5 günde 160'a yakın kişi Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaştığını söylüyor. Ayrıca Girit'e giden sığınmacılar var ki dün ben de notlarım arasında size bunları aktarmıştım. Balkan rotası eski akışında değil, geçen seneki akışında değil. Türkiye çünkü devriyeleri harekete geçirmişti. Ama istenilen sonuç elde edilebilecek mi? Takas dediğimiz Türkiye'ye bazı sığınmacıların adalardan gönderilmesi, bunun yerine Türkiye'den sığınmacıların Avrupa ülkelerinde kotalara göre dağıtılması hayata geçebilecek mi? İşte orasını henüz bilmiyoruz. Evet, Türkiye'yi diplomatik anlamda başını ağrıtan Türkiye'nin bir başka gelişme, Gülen hareketinin Türkiye'de terör örgütü olarak tanınması, hatta MGK kararlarıyla bunun yapılması. Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nün bir açıklaması var. Uzun yıllardır Fethullah Gülen Amerika'da yaşıyor, açıkça yaşıyor. Başına da fazla bir iş gelmiyor. Türkiye iadesini talep ediyor ama bir suç işlemiş gözükmediği için bu çok mümkün olmuyor. İşte bununla ilgili Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby bir açıklama yapmış. Fethullah Gülen hareketini terör örgütü olarak görmediklerini söylemiş düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine. Tabii enteresan tarafı Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasının soru üzerine dedim. Soru bu topluluğun lideri burada ABD'de yaşıyor. Türkiye'de terör örgütü ilan edildi. Duruşunuz nedir? Destekliyor musunuz? Terör örgütü olarak görüyor musunuz diye sorulmuş. Ve Kirby de Gülen hareketi yabancı bir terör örgütü olarak tanımlanmamıştır Amerika'da. Bu konudaki haberleri gördük. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için bu kararı alan Türk hükümetine sormamız gerek yanıtını vermiş. Daha önce o kadar çok bunun muhasebesi yapıldı ki hala böyle bir yanıt vermesi tabii dikkat çekici. Amerika'da Türkiye'yi ilgilendiren flash dava ile ilgili de notum var sizin için. Reza Zarraf davası, İran asıllı Türkiye vatandaşı, Miami'de tutuklanmıştı hatırlayacaksınız. Türkiye'deki devasa yolsuzluk skandalının 17-25 Aralık'ın bir parçası olarak görülüyor. İddianame hazırlandı, bomba gibi düştü geçen hafta gündeme ve Reza Zarraf yargılanmaya başlanacak ama kefaletle de bırakılma talebi var. Savcılığın ortaya koyduğu ortaya koyduğu belgelerde Türk hükümetinin üst düzey eski bakanlarının da isminin geçtiği gerekçelendirmeye de itiraz ediyorlar. İşte bugün Türkiye saatiyle 17'de yani biz yayından çıktığımızda New York'ta kefalet talebiyle serbest bırakılmasının değerlendirileceği duruşmada başlayacak ve bu duruşma vesilesiyle Türkiye'de çok popüler olan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara ile Zarraf'ın avukatı Benjamin Braffman ilk kez mahkemede karşı karşıya gelecekler. Dilekçelerle bir savaş yaşamışlardı. Adeta ilk kez yüz yüze gelecekler. Evet, öncesinde Amerikan medyası da bu meseleyle çok yakından ilgili, onu da aktarayım size. New York Times gazetesi Zarraf'ı yazmış ve enteresan bir yerden tutmuş. Zengin sanığın mahkemeden talebinin beni yaldızlı bir hücreye koyun adeta olduğunu yazmış ve Amerika'da sistemin kusurlarından faydalanarak kefaletle bırakabileceği ikazında da bulunmuş. Nasıl bulunmuş? New York Times'ın adliye muhabiri Benjamin Weiser, bunun bu satırların yazarı, kefalet sistemi adaletsiz bir sistem demiş ve daha önceki vakalara dikkat çekmiş. Bunlardan bir tanesi Çinli milyarder iş adamı. 20 milyonu hemen verilmek üzere 50 milyon dolar kefaletle şehrin ortasında bir apartmanda GPS gözetimi altında yaşayabildiğini yazmış. Servetinin 1.8 milyar dolar olduğu söyleniyordu. Özel uçağa 3 farklı ülkeden de pasaportu vardı kendisinin. Amerika'da herhangi bir yakını ve kalmak için bir nedeni bulunmadığını savcılık vurgulayarak 20 milyon dolarlık kefalet onun için bir hiç demişti ama hakim 50 milyon dolar kefaleti kabul etmişti. İşte Weiser'da uyarıyor, aynı şeyler zarraf içinde söz konusu olabilir. Evet, Suriye başlığımıza geçelim. Dün tekrardan Rus ve Amerikan Dışişleri Bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov telefonda konuşmuşlardı. Rus Dışişleri Bakanlığı buna ilgili açıklama da yaptı. Nusra cephesine, El-Kaide'nin Suriye mümessiline yönelik olarak ortak ve kararlı eylemlerin gerekliliğinin görüşüldüğünü söyledi. Enteresan tarafı şu, Rusya zaten bir takım cihatçı örgütlerin de Nusra ile yakın çalışan onlardan şikayetçi idi ve onların da terör örgütleri listesine alınmasını istemişti. Bunu kabul etmedi Amerikalılar, kabul etmemekle kalmayıp Nusra cephesine yönelik de onları da kapsayacak bir takım ateşkes süreçleri istediler. Çünkü içlerinde ılımlılar var, onların çıkması lazım mantığıyla. Ama ortak operasyon konusunu da kabul etmemişlerdi. En azından retorik anlamda kabul etmemişlerdi. Şimdi bununla ilgili çeşitli gelişmeler de var tabii. Onu da söyleyelim. Suriye muhalefeti özellikle dün de detaylarıyla burada konuştuğumuz Membiç operasyonunda hedef alınabilecekleri kaygısı içerisinde duruma açıklık getirmesini talep ediyor. Evet, Suriye Demokratik Güçleri, Kürtlerin başını çektiği, YPG'nin başını çektiği içinde Arap milisler, Süryani milislerin bulunduğu güç, Rakka'nın kuzeyini temizlemek için geçtiğimiz günlerde operasyona giriştiler. Yetmedi, Suriye'nin kuzeybatısında daha çok Riyad muhalefeti diye andığımız muhalefet güçlerinin sahadaki kolları diye andığımız Özgür Suriye Ordusu güçleri var. Bunlar başarısız oldular IŞİD karşısında. Daha çok rejimle savaşıyorlardı ama rejim karşısında da çok başarılı değiller. O yüzden de SDG'ye yönelmişti Amerikan yönetimi. İşte bu Riyad muhalefetinin siyasi dışarıdaki siyasi temsilcilerinden Basma Kodmani bir açıklama yapmış. Demiş ki bu Suriye Demokratik Güçleri bizim gruplara da saldırıyor ve çıkarları bazen Suriye hükümetiyle uyuşuyor, öyle gözüküyor. O yüzden hedefleri nedir? Açıklık getirin. Yerel nüfusu nasıl görüyorlar? Siyasette nerede duruyorlar? Açıklık getirin demişler. Batı'da tabii Kürtlerle Araplar arasında da bir çatışma ortamı bu şekilde doğar mı diye kaygı içerisinde. Evet, ama bu kaygıları Amerikan yönetimi paylaşmıyor. Onu belirtmek lazım. Çünkü kıskaç operasyonu hem Irak'tan, Felluce'de biraz yavaşlamış durumda IŞİD'in direnişi, özellikle de sivillerin arada sıkışıp kalması, 50 bin sivilden bahsediliyordu. Felluce ayağında böyle bir şey var ama Suriye Demokratik Güçleri büyük bir hızla Münbiç'e ilerliyorlar. Sosyal medyada fotoğraflar da var, Tişrin Barajı'nı geçerken. Yaklaşık Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki bir bölgede burası. Türkiye Rus uçağını düşürdüğü için havadan herhangi bir müdahalede bulunamıyor. İncirlik'ten Amerikan uçakları kalkıyor ve Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçlerine de destek veriyorlar. Kasabaya, Münbiç kasabasına 10 kilometre kadar yaklaştığı SDG'nin ve Münbiç'i tümüyle IŞİD'den temizlemesinin de günler alacağı Kürt komutanların yaptığı açıklamalar bunlar. Evet, Suriye Demokratik Güçleri Fırat Irmağı'nın batısına geçtiler demiştik. Münbiç'in kuzeydoğusunda 17 kilometre uzakta Hammam Dağı'nı ele geçirmişler mesela. Amerikan jetleri de yine Münbiç'in 10 kilometre kuzeyindeki Dadat köyündeki köprüyü yok etmiş. Kenti Cerablus'a hattına bağlayan, yani Türkiye'den lojistik kapısı anlamına geliyor. Yani kuzey ve doğudan bir tecrit anlamına geliyor bu. Tabii Amerikalı yetkililer herkesi teskin etmeye çalışıyorlar. YPG güçleri bölgede kalmayacak. Suriyeli Araplar geleneksel Suriye Arap toprağındaki varlıklarını devam ettirecekler. Sadece kurtarılması için bu şey yapılıyor diyorlar. sahadan da bir açıklama var. Ortak açıklama Suriye Demokratik Güçleri ile orada daha önce oluşturulan Münbiç Askeri Konseyi ortak bir açıklama yayınladı. Dedi ki Münbiç toprakları ve çevresindeki kırsalı son karışına dek kurtarıncaya kadar bu kampanya devam edecek. Ve ayrıca da kurtarıldıktan sonra kentin kontrolünün sivil bir konseye devredileceği güvencesi verdi. Yani YPG orada kalmayacak. Suriyeli Araplar burayı kontrol etmiş olacak dediler. Şeddadi modeli diye anıyorlar bunu. Daha önce Haseke bölgesinde ele geçirdikleri yerleri Kürtler oranın yerel ahalisine bırakmışlardı. Tabii işin Amerika-Türkiye ayağında herkesin değerlendirmesi, Amerikalıların bu Fırat'ın batısına geçmeyle Türkiye'yi görmezden geldikleri yolunda. Washington Post gazetesi bu yorumu yapmış ve Türklerin memnun olmadığını söylemiş. Türkiye ile IŞİD'e karşı ortaklığın hatta şimdilik rafa kalkmış gibi. Ortaklık rafa kalkmış gibi bir de yorum yapmış çünkü savaşanların çoğunun Kürt olduğunu belirtmişler. Aynı şekilde Financial Times, Münbiç ele geçirilirse koalisyonun gözünün Rakka'yı almaya yoğunlaşacağı yorumu yapmış. Münbiç anlaşılan o ki Türk-Amerikan ilişkileri açısından bir sınav haline gelecek. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama Ermeni meselesiyle ilgili yaptığı açıklama vesilesiyle Afrika'dan demişti ki oradaki güçlerin çoğu Arap ama askeri güçlerin Arap çoğunun Arap olduğuna dair en azından sahadan bir teyit gelmiyor. Evet, Türkiye'nin operasyonu desteklediği iddiaları da havada kaldı. Onu da not olarak son olarak aktarayım. Askeri katılımın beklenmediğini artık söylüyorlar. Zaten Türk askeri kaynağı Washington tarafından bilgilendirildiklerini ama operasyona YPG'nin katılımı ve topçu menzilinde dışında kaldığı için katkı verilemeyeceğini söylemişti. Bunu da netleştirmiş olalım bu vesileyle. Suriye'den diğer aktaracağım notlar size. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cuma günü toplanacak insani yardımları ele almak üzere. Havadan tıbbi malzeme, gıda malzemesi ulaştırılabilir mi tartışılacak. Karadan Suriye Kızılayı'nın yardımları devam ediyor. Deraya'ya 2012'den beri en son ilk kez insani yardım ulaştığı söyleniyor ama oradakilerden insani yardımların içinde gıda olmadığı iddiaları var. Sadece ilaç olduğu. Sosyal medyada da epey bir kamyonlar gözüküyor. Onların içinde hepsinde ilaç mı var onu bilemiyoruz. Dereya'da ne kadar sivilin kaldığı da bu arada bir soru işareti. Onu da belirtelim. Kent konseyinden bahsediyorlar ama sivillerin sayısını da çok net olarak sağlam kaynaklardan bilemiyoruz. Daha çok silahlı muhaliflerin de etkin olduğu bir bölge olduğunu belirtelim. Bu arada Suudilerin Riyad muhalefeti dediğimiz Riyad'da oluşturulmuş olan muhalefet Ramazan ayı yaklaşıyor artık ateşkes ilan edelim diye bir çağrıda bulundu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın medya danışmanı Buseyna Şaban'ın ise Amerika'nın yaptırım listesinde kendisi Washington'da bir konferansa Skype aracılığıyla katılıp kendi tezlerini anlatacağını aktaralım. Son olarak da IŞİD'in bu vahşi infazlarında cellatlık görevi yapan sosyal medyada çok namlı buldozer lakaplı infazcının Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği görüntüleri yansıdı. Sosyal medya dev cüssesi ve infazlarıyla tanınıyordu. 127 kiloluk buldozer. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Uganda'da 3 ülkeyi kapsayan turu kapsamında Somali'ye de gidecek. Uganda'da Yoweri Museveni ile görüştü mevkidaşıyla. Makerere Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı. 44 tane Fahri Doktorası var. Gerçi Türkiye'de normal üniversite diploması çeşitli tartışmalara vesile oluyor. Ortak basın toplantısında ise dünyaya çağrı yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde oluşan bu yapının devamı kabul edilemez. Afrika'dan ülke yok. Dünya beşten büyüktür sloganı var biliyorsunuz Türkiye'de. Onun yansıması mesajlar verdi. 86'da Museveni göreve gelmişti. 30 yıldır iktidarda kendisi. Idi Amin namlı diktatörü Uganda'nın idi. Ondan sonra bir demokrasi getirir mi umudu ortaya atılmıştı. Bu pek mümkün olmadı. Dünyanın en kötü 10 diktatörü listesinde 6. sırada geçiyor Forbes'un Museveni. En son Batı'nın kontrolünden kurtarma temasını çok işliyor içeride iç politikada, ama Britanya'dan gönderilen yardım paralarıyla 30 milyon dolarlık bir uçak aldığı ortaya çıkmıştı kendisinin. Evet, Erdoğan'ın turunda yer alan Somali'den de bir haber aktaralım. Ya, 10 kişinin hayatını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı Mogadişu'daki intihar saldırıları var. Ambassador Otel'e düzenlendi merkezdeki. Eş-Şebap grubu var, El-Kaide ile birlikte çalışıyor, onlara biat etmiş durumda. Sadece Somali değil, Kenya'yı da etkiliyor, Uganda'yı da etkiliyor oradaki İslami terör, onu belirtelim. Ve 2011'den bu yana da bir Afrika Barış Gücü Birliği burada etkili vaziyette. Evet, Körfez'den haber aktarmak istiyorum. OPEC ülkeleri bugün başlayan toplantıda petrol arzının tavanını belirlemeye çalışacaklar. 30 milyon varil arz geçen Aralık'ta, ama bunun üstüne çıkmıştı. 32,5 milyon varil üretiliyordu. Bu tavanın altına inecek bir rakam olursa petrol fiyatlarına yansıyacak, petrol kısıntısı anlamına gelecek. İran tarafının da ülkeler için kotada ısrarcı olduğu, yani herkes için topyekün bir tavan olmaması, ülkeler içerisinde ayrı ayrı kotalar belirlenmesi tezini ortaya attığını söyleyelim. Bu arada İran'la Suudi Arabistan arasında bir Irak atışması var. Suudi Arabistan bir açıklama yaptı. Irak'tan İranlı Şii milisler geri çekilsin diye. Cevat Zarif Avrupalı yatırımcılarla buluştu. Avrupa turunda Stockholm'de yanıt verdi. Irak'ı Iraklılar istediğinde terk ederiz. Bizi Iraklılar çağırdı. İstedikleri sürece kalıp terörle mücadelelerinde Iraklılara yardım etmeye devam edeceğiz dedi. Suudi Arabistan'ın açıklamasını da absürt ve kibirli diye nitelendirdi. Kimse başka bir ülke adına konuşmaya yetkili değildir diyerek. Efendim, Avrupa'dan size aktaracağım birkaç başlık var. Fransa'da bu tartışmalı çalışma yasası vesilesiyle bugün grevler Paris metrosunu vurmuş vaziyette. Enerji sektöründe 19 nükleer güç istasyonunun katıldığı grevler var. 2 haftadır sürüyor. Rafineriler, yakıt depoları, nükleer santraller, liman çalışanları iş bırakmaya gidiyorlar. 2016 futbol şampiyonası da yaklaşıyor ve sorun çözülmüş değil. Bugün Paris, Marsilya, Toulouse ve Nantes kentlerinde de gösteriler bekleniyor. İtalya'da vergisini ödemeyi unutmuş Başbakan Matteo Renzi, 2000 euro ceza yemiş, gazetecilerin yanında haberi almış ve kahretsin demiş, durumu izah etmiş. Hırvatlarsa eğitim sistemine politika karıştırıldığı için sokaklara döküldüler. 25 binden fazla insan gösteri düzenlendi. Eski merkez sağcı hükümetin yerine şimdi solcu hükümetin yerine şimdi merkez sağcı hükümet var. Biraz muhafazakar görüşleri müfredata kattıkları için rahatsızlık doruğa çıkmış vaziyette. Evet, ilk bölümünü programın başka notlarım da var yine. Bir sürü dünya notu çıkarmıştım sizin için, ama Almanya'yı konuşacağız. Önce biraz müzik dinleyelim. The Police'den Can't Stand Losing You'yu dinleyelim. Sonra tekrar buradayız.
I'm
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci bölümünde Ermeni soykırımı tasarısı Almanya'da parlamentoda kabul edildiği haliyle Türkiye Almanya ilişkilerini nasıl etkileyecek? Son aylarda kriz üzerine kriz atlatıldı deyim yerindeyse. Buna rağmen ilişkilerde bir sarsılma çok da fazla olmadı. Biz de burada konuşmaya çalıştık. Sığınmacı krizi, sığınmacı anlaşması, vize muafiyeti, mizah krizi derken bir sürü badirelerden geçildi. Peki bu son tasarının Almanya parlamentosunda bu şekilde kabul edilmesi hangi manalara geliyor? Telefon attığımızda Dilek Zapçıoğlu var. Uzun yıllar Almanya'da gazetecilik yapmış. Hala da çok yakından bilen, izleyen, tanıyan arkadaşımız. Hoş geldiniz Dilek.
Hoş bulduk.
Şimdi ben girişte başlıklar halinde son gelişmeleri de aktarmaya çalıştım. Almanya Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı. 3 milyon Türk yaşıyor Almanya'da ve Cumhurbaşkanı'nın bugün bir takım açıklamaları oldu. Karar üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın da oldu. Sana hemen soru yöneltmeden önce bir onları tekrardan kendi seslerinden ne dediklerini dinleyelim. Çok kısa olarak hemen arkasından konuşalım.
Sayın Başbakan'la da bir telefon görüşmem oldu. Ortak kanaatimiz, ilk adımımız bir defa Büyükelçiyi istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırmak. Şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu karar aslında Almanya-Türkiye ilişkilerini ciddi manada etkileyecek olan bir karardır. Döndükten sonra oturacağız, bunların değerlendirmesini yapacağız ve nasıl bir adım atarız bunları konuşacağız ve ondan sonra da bizim asıl atmamız gereken adımları atacağız. Büyükelçinin gelişi ve Alman parlamentosundaki bu metinlerin değerlendirilmesi, gidene kadar dışlarındaki arkadaşlarımız onlar da bunları yapacaklar ve ondan sonra nihai kararımızı vereceğiz.
Türkiye'nin önemli bir müttefiki Almanya'da da 3,5 ırkçı Ermeni lobisinin bir kararını Alman parlamentosu kabul etti. Bu karar hatalı bir karardır. Türk milletinin geçmişi bellidir. Bizim geçmişimizde yüz kızartacak hiçbir olay yoktur. Tarihçilerin bile aralarında anlaşamadığı uluslararası insan hakları mahkemesinin aksi kararlarının olduğu bir yerde Alman parlamentosunun sözde Ermeni soykırımının kabul etmesi asla ve asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir.
Evet Dilek, Türkiye kabul etmeyecek tabii biz bunu da biliyoruz ama Cumhurbaşkanı'nın ciddi manada etkileyecek sözlerinden ne anlamalıyız? Büyükelçinin istişareler için geri çekilmesi dışında başka ne olabilir diye öncelikle sormak isterim sana.
Ceyda, şimdi öncelikle şunu sormamız lazım. Yani bir sürü başka ülkede bu soykırım tasarısı oylandıktan sonra neden Almanya'da gündeme geldi veya neden şimdiye kadar gündeme gelmemiş?
Onu soracaktım aslında.
Neden gündeme gelmemiş olmasının aslında tek bir nedeni var bunca yıldır. O da Başbakan Angela Merkel'in Türk-Alman ilişkilerine zarar vermesin diye bu tasarıyı sürekli engelliyor olmasıydı. Dolayısıyla şimdi bunun gündeme gelmesini aslında isteseydi yine engellerdi. Yani Angela Merkel bu tasarıyı engellemedi. Çünkü fraksiyonun Hristiyan Demokratlar'ın da ortak olduğu bir karar tasarısı bu. Onlar işte imzalarını çekebilirdi. Her zaman yaptıkları gibi ve böylece bu tasarı aslında düşerdi.
Ben de sana şunu soracaktım. Yani kendisi oy kullanmadı ama bu Türkiye'den bir nevi öyle not almışım. Türkiye'den bir nevi intikam mı son dönemde? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğmekle çok fazla eleştirildi. Almanya'da popülaritesi düştü. Sığınmacı anlaşması, vize muafiyeti derken şimdiye kadar engellediği bu tasarıyı, şimdi tasarının bu şekilde şimdi çıkmasının arkasında aslında son dönemlerde hani görünürde her şey düzgünmüş gibi gözükse de içten içe kaynayan bir şey mi var diye soracaktım. Sen oradan girdin. Evet. Biraz bu bağlamı da düşünerek devam edelim o zaman senin izahatına.
Şimdi senin ilk soruna da tabii geri dönerek. Şimdi Angela Merkel için aslında Türk-Alman ilişkileri, özellikle mülteci geri alma anlaşması Türkiye ile çok önemli. Çünkü Merkel kendi iktidar ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, yani Bavyera eyaletinde aslında güçlü olan fakat iktidarı için de desteğine ihtiyaç duyduğu bu parti tarafından Türkiye ile mülteci anlaşmasını yaptığı için çok eleştiriliyor. Angela Merkel bu mülteci politikası konusunda son derece köşeye sıkışmış durumda ve Türkiye ile aslında ilişkileri riske etmek istemiyor. Kendisi de zaten bu oylamaya katılmayarak ve katılmayacağını da Başbakan Erdoğan'a bir gün önce, oylamadan bir gün önce dün yaptıkları telefon konuşmasında bildirerek tavrını ortaya koydu. Engellemedi ama. Engellemedi de. Şimdi bunun üzerine spekülasyon yapabiliriz. İşin bu tarafından baktığımız zaman Türkiye'nin bu gibi durumlarda hep bir takım işte uyarılarda, keskin konuşmalarda falan bulunduğunu biliyoruz. Fakat sonuçta bir herhangi bir ambargo, işte ticari ambargo, ilişkilerin kesilmesi falan gibi şeyleri de aslında çok nadir. Yani eskiden görüyorduk, epeydir görmüyoruz. Dolayısıyla Türkiye ne yapacak? Yani Türkiye mesela Almanya'yı can damarından vurarak mültecilerin Ege'den Yunanistan'a geçişini engellemeyi bırakacak mı? Yani asıl aslında bizim için en önemli soru bu. Çünkü bu mülteci anlaşması yürürlükte kaldıkça Almanya'nın aslında Türkiye'den bir ticari yaptırım da beklemediğini düşünürsek, çünkü ikili iki ticaret Türkiye için de önemli. Dolayısıyla bir yaptırım görecek miyiz Türkiye'den? Eğer Angela Merkel ya biz bunu çıkarırız hani amiyane tabirle, Türkler de kızarlar, işte büyükelçilerini geri çekerler. Bizim büyükelçi de zaten yaz geldi bir ay tatil yapar gelip Almanya'da. Ondan sonra da yine eski hamam devam eder kanısında olduysa bu şeyi engellememiştir. Ve öyle gözüküyor benim açımdan.
Peki Dilek, 2005'te de bir Alman parlamentosunun bir kararından söz ediliyor ama bu kadar detaylı başlıkta ben de şimdi tümüyle o kadar çok ülkede, 24 ülkede kabul edilmiş vaziyette. Aslına bakarsan diplomatik anlamda bunların içerisinde de çok önemli ülkeler var Türkiye için. Amerika'da eyaletler var. İfade ediş biçimi farklı Barack Obama'nın. Ben biraz siyasi de bir şey olarak, değerlendirme olarak görüyorum. Siyasetin alanına sokuluyor. Aynı şekilde işte ne bileyim ABD Başkanı Hiroşima'ya gidiyor. Tarihi özür, nükleer bomba, tarihte ilk kez şey yapılmış insan. Özür dile ülke, özür dilemeyiz, tarihçilerin işidir böyle şeyler diyebiliyor mesela. Yani tam bir kıyas değil belki ama genel anlamda Batılılar istedikleri zaman da tarihçilere bırakabiliyorlar bazı şeyleri. Biz bunu da biliyoruz, onu da belirtmek gerekiyor. Yani bu konudaki siyasi tartışmalar ve tarafların pozisyonları bir yana. İşin içerisinde daha çok güç ilişkileri ve çıkarlar. Senin de Almanya bağlamında özetlediğin gibi çok etkili oluyor. Ama bir yandan da Türkiye bütün bu hamlelerle itibar ve dünyada görünüm darbesi de yiyor, verdiği tepkilerle de. Bunlar çok da işimize yaramıyor gibi gözüküyor bana. Çünkü dış politikadaki başka sorunlu alanları çok fazla sayısını arttırdığımız için bir... görünüm itibariyle zarar görüyoruz gibi bir izlenim içindeyim. Almanya'da da sonuçta bunun 2005'te hangi versiyonu kabul edildi şu an inan bilmiyorum, hatırlayamıyorum, sen hatırlayabiliyorsan, çünkü çok fazla ülkede dediğim gibi kabul edilmişti. Somut bir sonucu olur mu Almanya'da bunun 2005'tekinden farklı olarak?
Hayır, somut hiçbir sonucu olmaz. Zaten bu karar tasarısının adı rezolüsyon Almancası. Yani bu bir konunun meclise gelmesi, getirilmesi, partilerin iyi bunu konuşalım,
tavırlarını koymaları
ve bir açıklama yapalım ortak becerebiliyorsak demesi ve onun üzerine bir açıklama yapması. Aslında bugün Alman parlamentosunda yapılan konuşmalara baktığımız zaman çok dikkatli bir dil kullandıklarını da gördük. Yani bu yazılı, bugün kabul ettikleri yazılı açıklama da çok dikkatli bir dille yazılmıştı. Ve kendi sorumluluklarının altını çiziyordu. İşte Yahudi soykırımıyla kesinlikle kıyaslanamayacağının altını çiziyordu. Bunlar önemliydi. Yapılan konuşmalarda da hep işte barışa, barışmaya, işte biz kendi tarihimizle yüzleşen ülkelerden biriyiz, İşte bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz, İşte bu da Türkiye'de bizim gibi düşünen bir sürü insan var, İşte sivil toplum örgütleri var, Türkiye'de de bu tartışılıyor, bunu da biliyoruz filan. Hatta bir konuşmacı bir takım isimler saydı, o zaman işte Ermenilere yardım etmiş olan filan. Tabii şimdi çok insani bir konu bu. Bu konunun böyle politik bir bağlamda mecliste, tarihten aslında çok az şey anlayan ve bilen insanların ağzında dile gelmesi çok rahatsızlık verici aslında. Yani insan istiyor ki gerçekten hani bu tarihiyle bambaşka bir şekilde konuşulsun. Ne bileyim, Türkler de mesela oraya bir Türk parlamenter de davet edilebilirdi. Bir Türk de mesela konuşma yapabilirdi. Bir tek Cem Özdemir vardı. O da bir Alman olarak konuştu aslında. Alman milletvekili olarak konuştu. Her ne kadar Türk kökenine işaret etse de. Yani bütün bunlar tabii insanda rahatsızlık yaratıyor. Bir nokta daha var. Onu da sadece sol parti milletvekili dile getirdi. Hani bu 20. yüzyılın ilk soykırımı nitelemesi var. İşte o da yine Almanların yaptığı aslında Afrika'da. İşte Herero kavimine yaptıkları büyük kırım. O da aslında dile geldi ve Alman parlamentosunun henüz o konuyu daha hiç kendi arasında tartışmadığı da söylendi. Yani aslında bir sürü şey konuşuldu. Ve bunun Ermenistan'ın güncel politikalarına da açık çek olmadığı da vurgulandı. Dolayısıyla meclisin yarısı da yoktu. Yani koltukların yarısı da boştu. Dışişleri Bakanı yoktu, Alman Başbakanından başka. Bir de SPD, yani iktidar ortağı Sosyal Demokratların genel başkanı yoktu. Bu üçünün olmaması da tesadüf değildi tabii. Onlar da bayağı bir gösteri olarak orada yoktu. Dolayısıyla sessiz sedasız geçti aslında bu karar tasarısı Alman meclisinden. Almanların işte bunun ağır bir sonucu olmamasını ümit ettiğini biliyoruz. Türk tarafının dediğim gibi yaptırımına bağlı. Yani çok mu heyecanlanırız? İşte anlaşmaları şey yapar mıyız, bozar mıyız? Ya da işte bir vize pazarlığı var Almanya'yla ya da genel olarak Avrupa Birliği'yle. Bizim için çok daha önemli. O da yine bir insani problem. Mülteciler üzerinden aslında bir pazarlık. O da insanın içini acıtıyor. Fakat vize büyük bir kazanım olur eğer mülteci anlaşmasına karşı elde edilirse. O konuda da büyük pürüzler var. Eğer onu da beceremezsek hakikaten Türk dış politikasının oldukça beceriksiz olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, zaten öyle bir sıkıntılı bir durum var ki aslında iki yüzü de birbirinden karanlık bir görünüm. Çünkü bir yandan Türkiye bir sığınmacı akını altında, bir yandan Avrupa ile bütün pazarlıkları sığınmacılar üzerinden yürüten ülke pozisyonuna da düşüyoruz ahlaken. Bu Ermeni tasarısında da tekrar bu gündeme geldi ve geliyor. Başka çünkü kullanılacak bir şey de diplomatik aygıt da kalmamış gözüküyor. Onu da yani çünkü dünyaya hani bütün sığınmacılara biz kucak açtık diyoruz ama kucak açtığımız sığınmacıları da argüman olarak ortaya sermek durumunda kalıyoruz. Bir yandan da işte bu Ermeni meselesi işleri zaten çok insani ve bütün bir bölgenin trajedisinin bize yansımaları olduğu için insan daha da bir rahatsız hissediyor kendini tabii. Yani pazarlıklar gözümüze batıyor, Almanya'nın koyuş biçimi bile. Ama senin tabii mecliste olup bitenleri anlatman beni etkiledi açıkçası bu şekliyle. Çünkü Türkiye'de bir yandan da bu şöyle algılanıyor. Vay alçaklar, bize bunu yaptılar şeklinde bir sunum da burada herhalde etkili oluyor. O yüzden nereye varacağını
bilmiyorum.
Evet, bu
doğru değil. Yani bunu bu kadar da akkara olarak görmemek lazım. Yani bunu bir komplonun hele bir parçası. Vay işte şimdi niye yaptı? İşte arkasında ne var? Çünkü şimdi senle konuştuğumuz gibi aslında mantıklı olan Almanya için bunu yapmamasıydı şu anda. Hı-hı. Yani dolayısıyla aslında bunu bu kadar da ciddiye almayalım diye düşünüyorum ben. Sonuçta bir de bir nokta daha var Ceyda. İnsan olarak, gazeteci olarak baktığımızda tabii ki ilkelere uymayan şeylerden konuşuyoruz. Ama senin dediğin gibi hele şu sıralar dünyada o kadar yani ironik, o kadar hatta sarkastik, yani insanın hani ahlaki işte ilkelerine, düşüncelerine ters şeyler oluyor ki onun için çok da ardında komplo aramamak lazım ama çok da kendini suçlamamak lazım. Yine sonuçta bizim tarihimizdir, biz konuşuruz. Yani Almanlarla ortak da bir tarihimiz aslında. Onların da suçu da konuşuldu, dile geldi bugün mecliste. Çok az dile geldi tabii. Hı hı. İşte baktık gördük ama bir şey yapmadık düzeyinde dile geldi. Hı hı. Oysa tehcir planının hazırlanmasında Alman generallerinin çok daha büyük bir rolünün evet. olduğu da aslında hep konuşuluyor alttan alta. Yani daha aslında araştırılacak çok şey var. Bakacağız, göreceğiz ileriki evet. günlerde ne olacağını.
Ama sen ticaret biraz... anlamında falan hani Almanya bizim birinci ortağımız, öyle bir gelişmeyi beklemiyorsun değil mi? Yani
valla benim daha... için sürpriz olur eğer Ankara böyle bir adımda adım bulunursa atarsın. Ama top Ankara'da yani evet. onu o kesin.
Evet. Son olarak şeyi de aktaralım. Ben bir yandan seni dinlerken bu 2005'i hatırlamaya çalıştım. Çünkü hafızama çok da yer etmemiş. 2005 senesinde de bir o gruplar ortak bir önerge hazırlamışlar. Meclisin gündemine, Almanya'da parlamentonun, federal parlamentonun gündemine gelmiş. Onda da 1915'te yaşananların katliam ve tehcir olduğu vurgusu ve Osmanlı'nın o dönemdeki müttefiki Alman İmparatorluğu'nda bu korkunç hadisedeki rolüne dikkat çekilmiş ama o dönem yine Ermenistan'la Türkiye arasında bir Koçaryan'a gönderilen mektuplar, o dönemdeki devlet başkanına ortak komisyon kurma çağrıları vesaire olduğu için bu diyalog sürecini zedelememek için sadece gerekçesine konulmuş bir ifade 2005'teki şey bu. Bu bugün, aynen, evet. bugün çıkartılan ise başlığında ve metninde çok daha güçlü biçimde ifade edilmiş, farkını da böylece dinleyicilerimize aktarmış olduk. Çok
yani aslında konuşmayı bitirirken belki son bir şeyi de vurgulamakta fayda tabii. var. Bütün bu konu aslında oldukça önem kaybetti. Uluslararası planda önem kaybetti. Belki paradoksal görünüyor ama hani bugün bunu söylemek bence önem kaybetti. Dolayısıyla bizim Ermenistan'la ilişkilerimiz, Türkiye'de yaşayan Ermenilerle ilişkilerimiz çok daha önemli. Kimin ne dediği aslında bu aşamada o kadar da önemli değil artık.
Evet, evet. Günümüzün sorunlarını çözmenin yollarını bulmak, belki ona daha fazla odaklanmak, tarihten elbette dersler alacağız. Onun da altını çizmiş olalım. Çok teşekkürler Dilek Zapçıoğlu.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ ol. Evet, önümüzdeki günlerde tabii bakalım yorumlarımız doğru çıkacak mı? Daha sert bir takım gelişmeler olacak mı, olmayacak mı? Biz de öngörmeye çalışıyoruz. Her şeyde haklı çıkacağız diye bir şey yok ama bugünden yarına ne olacağını bilmek her zaman mümkün olmuyor. Bu Alman parlamentosundaki tasarının yankılarını da Eksen'de size aktarmaya devam edeceğiz. Bugün de programın sonuna geldik. Leonard Cohen'den Nevermind'la bitirelim.
Lost, the treaty signed, I was not caught across the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave my life behind, I dug some graves you'll never find, the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Someone among you thought to keep a record of lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our love, peace, which understands. A husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. This truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.